Ayrım 35.
Sayfa 476. Rossi'nin kopyaları mı? Sophie kuşkulu görünüyordu. Hayır, sütunların kopyaları. Daha önce sana Rossi'nin kendisinin Süleyman Mabedi'nin bir kopyası olduğunu söylediğimi hatırlıyor musun? Bu iki sütun Süleyman Mabedi'nin ön tarafında duran iki sütunun tıpatıp kopyaları. Langdon sol taraftaki sütunu işaret etti. Buna boğaz denir ya da duvarcı sütunu. Diğerinin ismi Yahin'dir ya da çırak sütunu. Durdu. Aslına bakarsan dünyadaki tüm mason tapınaklarında bunun gibi iki sütun vardır. Langdon ona daha önce tapınakçıların modern mason cemiyetleriyle olan güçlü tarihi bağlarını anlatmıştı. En önemli dereceleri olan çırak farmasonlar, kalfa farmasonlar ve usta farmasonlar tapınakçılardan kalma deyişlerdi. Sophie'nin büyük babasının son şiiri Rossi'nin artistik becerileriyle donatan usta masonlardan bahsediyordu. Ayrıca Rossi'nin yıldız ve gezegen süslemeleriyle dolu tavanına da değinmişti. Hala sütunlara bakmakta olan Sophie, daha önce hiçbir mason tapınağı görmemiştim dedi. Bunları burada gördüğüme memnunum. Yeniden gözlerini şapele çevirerek hafızasını canlandıracak bir şey arıyormuş gibi etrafına baktı. Şimdi son kalan ziyaretçiler de ayrılıyorlardı ve genç gözetmen şapelin karşı tarafından hoş bir tebessümle onlara doğru yürüyordu. 20'li yaşlarının sonunda İskoçya şivesiyle konuşan açık sarı saçlı yakışıklı bir erkekti. Kapatmak üzereyim, aradığınızı bulmanıza yardımcı olabilir miyim? Kutsal kaseye ne dersin demek istedi Langdon. Sophie ani bir ilhamla şifre diye atıldı. Burada bir şifre var. Gözetmen onun duyduğu heyecandan memnun olmuşa benziyordu. Evet efendim, var. Sophie sağ taraftaki duvara dönerek tavanda yazıyor dedi. Şuralarda bir yerlerde. Adam gülümsedi. Gördüğüm kadarıyla Rossi'ne ilk gelişiniz değil. Şifre diye düşündü Langdon. Bu bilgiyi unutmuştu. Rossi'nin sayısız gizemleri arasında yüzlerce taş blokun çıkıntı yaptığı, çok fasitalı bir yüzeyden aşağı uzanan kemerli bir geçit de vardı. Üzerine sembol işlenmiş her bir blok anlaşılmaz bir düzende bir şifre oluşturacak şekilde rastgele yerleştirilmişti. Kimileri bu şifrenin şapelin altındaki mahzene giriş yolunu açıkladığına inanıyordu. Bazıları ise gerçek kase efsanesini anlattığına. Önemi yoktu. Kriptograflar yüzyıllardır anlamını deşifre etmeye çalışıyorlardı. Rossi'nin vakfı gizli anlamı çözen kişiye cömert bir ödül vereceğini açıklamıştı ama şifre günümüze kadar çözülememişti. Size göstermekten memnuniyet... Gözetmenin sesi geride kaldı. Transa geçmiş bir halde kemerli geçide doğru tek başına ilerleyen Sophie ilk şifrem diye düşündü. Gül ağacı kutuyu Langdon'a verdikten sonra kutsal kase, Siyon tarikatı ve önceki günün esrarını unutmuş gibiydi. Şifreli tavanın altına gelip başının üstündeki sembolleri gördüğünde hatıralar canlanmaya başlamıştı. Buraya yaptığı ilk ziyareti hatırlıyordu ve hatıralar onda beklenmedik bir üzüntü yaratmıştı. Küçük bir kızdı. Ailesinin ölümünün üstünden bir yıl kadar geçmişti. Büyük babası kısa bir tatil için onu İskoçya'ya getirmişti. Paris'e dönmeden önce Rossi şapelini görmeye gelmişlerdi. Akşamın geç saatleriydi ve şapel kapanmak üzereydi. Ama onlar hala içerideydi. Kendini yorgun hisseden Sophie, "Eve dönebilir miyiz Grand Père?" diye yalvarmıştı. "Yakında hayatım, çok yakında." Melankolik bir sesi vardı. "Burada yapmam gereken son bir şey var. Arabada beklemeye ne dersin?" "Yine sadece büyüklere özgü bir şey mi yapacaksın?" Başını sallamıştı. "Çabuk olacağım, söz veriyorum. Kemerli geçiş şifresini yeniden deneyebilir miyim? Çok eğlenceliydi." "Bilmiyorum, ben dışarıda olacağım. Burada tek başına korkmaz mısın?" "Elbette hayır," diyerek öfkelenmişti. Hava henüz kararmadı bile. Büyük babası gülümsemişti. "Peki o zaman." Sophie'yi daha önce gösterdiği kemerli geçide kadar götürmüştü. Sophie hemen taş zemine sırt üstü yatarak başının üstündeki bulmaca parçalarına bakmaya başlamıştı. "Bu şifreyi sen dönmeden çözeceğim." "Yarış yapalım o zaman." Eğilip onu alnından öpmüş ve yan taraftaki kapıya doğru yürümüştü. "Ben dışarıda olacağım. Kapıyı açık bırakıyorum. Bana ihtiyacın olursa seslen." Kapıdan çıkıp akşamın zayıf ışıklarına yürümüştü. Sophie bakışlarını şifreye dikerek orada yatmıştı. Gözleri uykuluydu. Semboller birkaç dakika sonra birbirine karışmıştı. Sonra da yok olmuşlardı. Sophie uyandığında yer ona çok soğuk gelmişti. "Grand Père?" Cevap veren yoktu. Ayağa kalkarak üstünü silkeledi. Yan taraftaki kapı açıktı. Akşam karanlığı bastırıyordu. Dışarıya çıktığında büyük babasının kilisenin tam arkasındaki taş bir evin verandasında durduğunu gördü. Büyük babası tel kapının ardından belli belirsiz seçilebilen biriyle konuşuyordu. "Grand Père" diye seslenmişti. Büyük babası arkasını dönerek ona el sallamış ve biraz daha beklemesini işaret etmişti. Ardından içerideki kişiye son sözlerini söyleyerek kapıya doğru bir öpücük göndermişti. Sophie'nin yanına vardığında gözleri yaşlarla dolmuştu. ''Neden ağlıyorsun Grandpère?'' Sophie'yi kaldırıp sıkıca kucaklamıştı. ''Oh Sophie, sen ve ben bu yıl pek çok kişiye veda ettik. Bu çok zor.'' Sophie kazayı annesine, babasına, büyük annesine ve bebek yaştaki erkek kardeşine veda edişini düşünmüştü. ''Başka birine mi veda ediyordun?'' Sesi duygularla titrerken ''Çok sevdiğim bir dostuma'' diye cevap vermişti ve ''Korkarım o kadını uzun süre bir daha göremeyeceğim.'' Gözetmen ile yan yana duran Langton, şapel duvarlarını incelerken bir çıkmaza gireceklerinden endişeleniyordu. Sophie şifreye bakmak üzere gitmiş ve görünüşe göre artık hiç yardımı olmayacak kase haritasını içeren gül ağacı kutuyla Langton'ı baş başa bırakmıştı. Sawyer'in şiiri Roslyn'den açıkça bahsettiği halde Langton geldiklerinden beri ne yapacaklarını bilemiyordu. Şiir bıçak ve kadehten söz ediyordu ama Langton onları hiçbir yerde göremiyordu. Kutsal kase Roslyn'in altında. Bıçak ve kadeh bekçidir ona. Langton bir kez daha bu gizemin henüz açıklanmamış bir yanı olduğunu hissediyordu. Gözetmen Langton'un elindeki gül ağacı kutuya bakarak insanların özeline girmekten nefret ederim ama dedi, bunu nereden aldığınızı sorabilir miyim? Langton yorgun bir kahkaha attı. Bu gerçekten çok uzun bir hikaye. Gözlerini bir kez daha kutuya çeviren genç adam tereddüt etti. Bu çok garip. Büyük annemde de bunun tıpatıp eşi bir kutu var. Bir mücevher kutusu, aynı şekilde cilalanmış gül ağacı, aynı gül kabartması, hatta menteşeleri bile aynı. Langton genç adamın yanıldığına emindi. Eğer dünyada eşi benzeri olmayan bir kutu varsa o da buydu. Tarikatın kilit taşı için özel imal edilmiş bu kutu. İki kutu birbirine benzeyebilir ama... Yan taraftaki kapının çarpmasıyla her ikisi de bakışlarını o yöne çevirdi. Sophie tek kelime etmeden dışarı çıkmıştı ve yakınlardaki taş eve doğru kayalıklarda yürüyordu. Langton onun arkasından baka kaldı. Nereye gidiyor? Binaya girdiklerinden beri garip davranıyordu. Gözetmene döndü. Bu evin ne olduğunu biliyor musunuz? Sophie'nin oraya gitmesine şaşırmış olan genç adam başını salladı. Orası Chapelle'in rektörlüğüdür. Chapelle müdürü orada yaşar. Aynı zamanda Roslyn Vakfı'nın başkanıdır. Durdu. Ve benim büyük annemdir. Büyük anneniz Roslyn Vakfı'nın başkanı mı? Genç adam başını salladı. Onunla birlikte rektörlükte yaşıyorum. Şapeli idare etmesine yardım edip tur rehberliği yapıyorum. Omuzlarını silkti. Hayatım boyunca burada yaşadım. Büyük annem beni o evde büyüttü. Sophie için endişelenen Langton seslenmek için Şapeli'nin kapısına doğru yürüdü. Yarı yola geldiğinde durdu. Genç adamın söylediği bir şeyin yeni farkına varmıştı. Beni büyük annem büyüttü. Langton önce kayalıklarda yürüyen Sophie'ye, sonra elindeki gül ağacı kutuya baktı. İmkansız. Langton yavaşça yeniden genç adama döndü. Büyük anneniz de bunun gibi bir kutu olduğunu söylediniz değil mi? Tıpatıp aynı. Onu nereden almış? Büyük babam onun için yapmış. Ben henüz bir bebekken ölmüş ama büyük annem hala ondan bahseder. Elleriyle harikalar yarattığını söyler, her şeyi yapabilirmiş. Langton hayal edilmesi imkansız bağlantıların ortaya çıktığını hissediyordu. Sizi büyük annenizin büyüttüğünü söylüyorsunuz. Ailenize ne olduğunu sormamın sakıncası var mı? Genç adam şaşırmış gibi görünüyordu. Ben küçükken ölmüşler. Durdu. Büyük babamla aynı gün. Langton'un kalbi teklemişti. Bir araba kazasında mı? Gözetmen zeytin yeşili gözlerindeki hayret ifadesiyle geri çekildi. Evet, bir araba kazası. Bütün ailem o gün öldü. Büyük babamı, ailemi ve gözlerini kapıya çevirerek durdu. Langton ve kız kardeşinizi dedi. Kayalıkların üstündeki taş ev tıpkı Sophie'nin hatırladığı gibiydi. Akşam karanlığı çöküyordu. Evin sıcak ve davetkar bir havası vardı. Kapının açık kafeslerinden dışarı ekmek kokusu yayılıyor ve pencerelerde altın rengi bir ışık parlıyordu. Sophie yaklaşırken içeriden gelen hıçkırık seslerini duydu. Tel kapıdan içeri baktığında koridorda yaşlı bir kadının ağlamakta olduğunu gördü. Kadının uzun, gür, gümüş rengi saçları onun hafızasındaki anıları canlandırmıştı. Sophie kendisinin o yöne doğru çekildiğini hissederek verandanın merdivenlerine adımını attı. Yaşlı kadın bir adamın çerçeveli fotoğrafına sarılmış, sevgi dolu bir üzüntüyle parmaklarını adamın yüzünde gezdiriyordu. Bu Sophie'nin çok yakından tanıdığı bir yüzdü. Grandpère. Kadın dün gece büyük babasının üzücü ölüm haberini almış olmalıydı. Sophie'nin ayağının altındaki tahtalardan biri gıcırdayınca kadın yavaşça döndü ve üzüntülü gözleri Sophie ile karşılaştı. Sophie kaçıp gitmek istedi ama olduğu yerde çakılı kalmıştı. Fotoğrafı bırakıp kapıya doğru yaklaşırken kadın ateşli gözlerini hiç kırpmamıştı. İki kadın ince telin arkasından birbirlerine bakıncaya kadar sanki bir sonsuzluk yaşanmıştı. Ardından kabaran bir okyanus dalgası gibi kadının görüntüsü belirsizlikten inanmayışa, umuda ve sonunda neşeye dönüşmüştü. Kadın kapıyı iterek açtı ve dışarı çıktı. Sophie'nin şoka uğramış yüzünü yumuşak ellerinin arasına aldı. "Oh benim sevgili yavrum, haline bak." Sophie onu hatırlayamadığı halde bu kadının kim olduğunu biliyordu. Konuşmaya çalıştı ama nefes bile alamıyordu. Kadın onun alnını öpüp hıçkırarak ağlarken "Sophie" dedi. Sophie ancak fısıltı halinde konuşabiliyordu ama "Grand Persie'nin... Biliyorum." Kadın nazik ellerini Sophie'nin omuzlarına koydu ve ona tanıdık gözlerle baktı. "Büyük babam ve ben çok fazla şey söylemek zorunda kaldık. Doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yaptık. Çok üzgünüm. Bu senin kendi güvenliğin içindi prenses." Sophie onun son sözlerini duyduğunda aklına hemen onu yıllarca prenses diye çağıran büyük babası geldi. Şimdi büyük babasının sesi Rossi'nin eski taşlarında yankılanıyor, toprağın üstüne konarak aşağıdaki bilinmeyen boşluklarda çınlıyor gibiydi. Kollarını Sophie'ye dolayan kadının gözyaşları daha hızlı akıyordu. "Büyük baban sana her şeyi anlatmayı öylesine çok istedi ki. Ama ikinizin arası pek iyi değildi, çok uğraştı. Açıklanacak çok şey var. Açıklanması gereken o kadar çok şey var ki." Sophie'nin alnını bir kez daha öptü. "Artık sır yok prenses. Ailen hakkındaki gerçeği öğrenmenin zamanı geldi." Genç gözetmen gözlerindeki umut ışıltısıyla bahçeden hızla koşarak gelirken gözyaşları içinde birbirlerine sarılan Sophie ile büyük annesi verandanın merdivenlerinde oturuyorlardı. Sophie gözyaşlarıyla ayağa kalkarak başını salladı. Genç adamın yüzünü tanımıyordu ama kucaklaşırken damarlarında dolaşan kanın gücünü hissedebiliyordu. Artık ortak olduğunu anladığı kanın. Langdon onlara katılmak üzere çimenlerden yürürken Sophie daha dün kendisini dünyada yapayalnız hissettiğine inanamıyordu. Ve şimdi bir şekilde bu yabancı yerde fazla tanımadığı üç kişinin eşliğinde sonunda kendini evinde hissediyordu. 105. Rostin'de akşam olmuştu. Taş evin verandasında tek başına ayakta duran Robert Langdon, arkasındaki tel kapıdan gelen kahkaha ve birbirlerine kavuşmanın getirdiği mutluluk seslerinin tadını çıkarıyordu. Elinde tuttuğu Brezilya kahvesi ile dolu fincan yorgunluğunu alırken bu dinlencenin fazla sürmeyeceğini biliyordu. Artık vücudu dayanamayacak kadar bitkin düşmüştü. Arkasından gelen bir ses, "Dışarı çok sessiz çıktınız," dedi. Arkasını döndü, saçları akşamın ışıklarıyla pırıldayan Sophie'nin büyük annesi dışarı çıkmıştı. İsmi en azından son 28 yıldır Mary Shovel idi. Langdon yorgun bir ifadeyle tebessüm etti. "Ailenizi biraz baş başa bırakmak istedim." Pencereden bakınca Sophie'nin erkek kardeşiyle konuşmakta olduğunu gördü. Mary gelip yanında durdu. "Bay Langdon, Jack'ın öldürüldüğünü ilk duyduğumda Sophie'nin güvenliği konusunda dehşete düşmüştüm. Hayatım boyunca bu akşam onu kapımın önünde görmek kadar rahatlatan bir şey olmadı. Size ne kadar teşekkür etsem azdır." Langdon nasıl cevap vereceğini bilemiyordu. Sophie ile büyük annesine özel konuşmalarını teklif etmiş olmasına karşın Mary onun da gelip dinlemesini istemişti. "Eşimin size güvendiği belli Bay Langdon. Ben de öyle yapacağım." Böylece Langdon Sophie'nin yanında kalmış ve Mary'nin ailesi hakkında Sophie'ye anlattıklarını sessiz bir şaşkınlık içinde dinlemişti. Her ikisinin de Merovingian ailelerinden olması inanılmazdı. Magdalalı Meryem ve İsa Mesih'in torunları. Sophie'nin ailesi ve ataları korunmak amacıyla soyadlarını Plantar ve St. Clair olarak değiştirmişlerdi. Onların çocukları bu kan bağının doğrudan varisleriydiler ve bu yüzden tarikat tarafından dikkatle korunmuşlardı. Sophie'nin ailesi sebebi belirsiz bir araba kazasında öldüğünde tarikat asil soyun kimliğinin keşfedilmesinden korkmuştu. Mary acıyla titreyen bir sesle "Büyük babam ve ben" diye açıkladı. "O telefonu aldığımızda derhal bir karar vermek zorundaydık. Ailenin arabası nehirde bulunmuştu." Gözlerindeki yaşları kuruladı. "Altımız, siz, iki torunumuz da dahil, o gece aynı arabada seyahat edecektik. Son anda planlarımızı değiştirmiştik. Annem ve baban arabada yalnızdılar. Kazayı duyduğumuzda Jack ve benim gerçekte olanları bilmemizin imkanı yoktu. Ya da bunun gerçekten bir kaza olup olmadığını." Mary Sophie'ye baktı. "Torunlarımızı korumamız gerektiğini biliyorduk ve en iyisi olduğunu düşündüğümüz şeyi yaptık. Jack polise benim ve erkek kardeşinin de o arabada olduğumuzu söyledi.